Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Judith Orloff tarafından yazılan Empath'ın Hayatta Kalma Rehberi, yüksek duyarlılık ve empati deneyimi üzerine kurulmuş. Kişisel gelişim ile popüler psikoloji arasında yer alan uygulamalı bir rehberdir. Orloff, psikiyatri geçmişini sezgi, maneviyat ve enerji diliyle bir araya getirir. Kitabın temel amacı başkalarının duygularını, gerginliklerini ya da fiziksel rahatsızlıklarını çok yoğun algıladığını düşünen kişilerin bu deneyimi yönetebilmesine yardımcı olmaktır. Yazar, empati kurmayı, başkasının durumunu anlayıp ona şefkat duymaktan ayırır. Empat olarak tanımladığı kişilerin ise çevrelerindeki duygusal ve duyusal uyarıları kendi bedenlerinde daha doğrudan yaşadıklarını savunur. Bu yaklaşım, klinik bir tanı çerçevesi olarak değil, öz gözlem ve baş etme dili olarak ele alınmalıdır. Kitap, hassasiyeti ortadan kaldırılacak bir kusur saymak yerine, sınırlar ve düzenli öz bakım yoluyla dengelenebilecek bir özellik olarak konumlandırır. Duyusal aşırı yüklenme, zor ilişkiler, çalışma hayatı, ebeveynlik ve sezgi gibi alanlara yönelik egzersizler sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, empati ile empat kimliğini birbirinden ayıran çerçeve. Kitabın başlangıç noktası, herkesin zaman zaman empati kurabileceği, fakat bazı kişilerin bunu çok daha yoğun ve geçirgen yaşadığı iddiasıdır. Orloff, empatiyi birinin sevinci veya acısı karşısında duyulan anlayış ve şefkat olarak tarif eder. Empat kavramıyla ise başkalarının duygularını, stresini ve kimi zaman bedensel yakınmalarını kendi deneyimi gibi algıladığını düşünen kişileri anlatır. Bu ayrım, kitabın geri kalanındaki önerilerin neden sınır koyma üzerinde toplandığını açıklar. Sorun, şefkatli olmak değildir. Sorun, kişinin kendi duygusuyla çevresinden etkilenerek taşıdığı duyguyu ayırt edememesidir. Yazarın öz değerlendirme alıştırmaları, okuyucunun hangi ortamlarda zorlandığını fark etmesine yöneliktir. Kalabalık, gürültü, çatışma, yoğun haber akışı veya talepkar ilişkiler bu açıdan gözlemlenir. Bu yaklaşımın yararı, sürekli tükenmişlik yaşayan birinin deneyimini ad vermesi ve tetikleyicilerini düzenli biçimde izlemesini sağlamasıdır. Bununla birlikte empat etiketi, her duygusal zorluğu açıklayan kesin bir tanı gibi kullanılmamalıdır. Kaygı, travma, depresyon veya fiziksel belirtiler süreklilik gösteriyorsa, kitabın öz yardım araçları profesyonel değerlendirme yerine geçmez. Orloff'un çerçevesi, en verimli biçimde kişinin hassasiyetini fark edip günlük seçimlerini buna göre düzenlemesine yarayan bir dil olarak okunabilir. İkinci olarak, duyusal aşırı yüklenmeyi azaltmak için sınır ve enerji yönetimi Orloff'un pratik önerilerinin merkezinde. Aşırı uyarılmanın erken işaretlerini tanımak bulunur. Yorgunluk, sinirlilik, odaklanma güçlüğü. Yalnız kalma ihtiyacının artması ve kalabalıkta bunalmış hissetmek, yazarın hassas kişilerde önem verdiği göstergelerdendir. Kitap, bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra yalnızca dayanmayı değil, yükü önceden azaltmayı önerir. Daha sakin alanlarda zaman geçirmek. Medya ve sosyal medya maruziyetini sınırlamak, düzenli dinlenmek, doğada vakit geçirmek ve kısa süreli yalnızlık molaları vermek bu mantığın parçalarıdır. Bu öneriler hassasiyetin tamamen kontrol edilebileceğini vaat etmez. Ama çevresel uyarıcılarla bedenin ve ruh halinin ilişkisini görünür kılar. Sınır koymak da yalnızca hayır demekten ibaret değildir. Kişinin ne kadar süre sosyalleşebildiğini, hangi konuşmaların onu tükettiğini ve toparlanmak için neye ihtiyaç duyduğunu açıkça bilmesini gerektirir. Türkiye gibi aile, komşuluk ve misafirlik bağlarının yoğun yaşanabildiği sosyal ortamlarda bu konu özellikle somutlaşabilir. Yakınlık kurmakla her çağrıya hemen karşılık vermek aynı şey değildir. Kitap, dinlenme ihtiyacını bencillik olarak değil, sürdürülebilir ilişki kurmanın koşulu olarak ele alır. Enerji sözcüğü burada manevi bir anlam da taşır. Ancak uygulamadaki karşılığı dikkat, zaman ve duygusal kapasiteyi korumaktır. Üçüncü olarak, zorlayıcı ilişkilerde duygusal bulaşmayı ve sömürü riskini fark etmek. Kitap, hassas kişilerin başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymaya yatkın olabileceğini vurgular. Bu nedenle yoğun eleştiri, suçluluk yaratma, öfke, sürekli talep veya dramatik iletişim içeren ilişkilerin yıpratıcı etkisine odaklanır. Orloff, bu tür kişileri enerji vampirleri adıyla anar. Bu ifade bilimsel bir kişilik sınıflandırması değildir, fakat ilişkide sürekli tükenme hissine yol açan davranış örüntülerini anlatmak için kullanılır. Kitabın önemli katkısı, okuyucuyu karşısındakini değiştirmeye çalışmak yerine kendi maruziyetini ve tepkisini değerlendirmeye çağırmasıdır. Bir görüşmenin ardından devamlı suçluluk, gerginlik veya bitkinlik yaşanıyorsa, ilişkinin sınırları yeniden düşünülmelidir. Daha kısa görüşmeler planlamak, tartışmayı büyütmeden konuşmayı sonlandırmak, kişisel bilgileri seçerek paylaşmak ve gerektiğinde mesafe koymak bu yaklaşımın uygulanabilir yönleridir. Yakın ilişkilerde şefkat ile kurtarıcı rolü arasındaki fark da belirleyicidir. Birine destek olmak, onun her sorununu çözmek veya duygusunu taşımak anlamına gelmez. Özellikle narsisizm gibi klinik çağrışımı olan etiketlerde dikkatli olmak gerekir. Kitap, okura başkalarına tanı koyma yetkisi vermez. Daha güvenli kullanım. Zarar verici davranışların kişide yarattığı etkiyi fark etmek. Açık sınırlar kurmak ve istismar ya da şiddet durumlarında uygun profesyonel ve sosyal destek kanallarına başvurmaktır. Dördüncü olarak iş, yakın ilişki ve ebeveynlikte uyumlu koşullar yaratma. Orloff, hassasiyetin yalnızca iç dünya ile ilgili olmadığını, iş düzeni ve ilişki biçimleriyle de yakından bağlantılı olduğunu ele alır. Bu nedenle kitap, okuyucuyu herkes için ideal kabul edilen yoğun tempo, sürekli erişilebilirlik ve kalabalık çalışma düzenini sorgulamaya yöneltir. Amaç, her zorluktan kaçmak değildir. Kişinin güçlü yanlarını kullanabildiği ve toparlanma payı bulabildiği koşulları seçmesidir. Daha fazla bağımsızlık, anlamlı insan ilişkileri, sakin bir fiziksel ortam veya görevler arasında geçiş süresi bazı hassas kişiler için işlevselliği artırabilir. Yakın ilişkilerde de aynı ilke geçerlidir. Kişinin yalnız kalma ihtiyacını partnerinin reddi gibi yorumlamamak. İhtiyaçları açıkça konuşmak ve çatışma anında mola vermeyi öğrenmek, yoğun duygulanımı yönetmeye yardım edebilir. Kitap ayrıca empatik çocukların yetiştirilmesine değinir. Çocuğun hassasiyetini utandırmak ya da onu zorla daha dayanıklı göstermeye çalışmak yerine, duygularını adlandırmasına ve sakinleşme yolları geliştirmesine alan açmayı savunur. Bu yaklaşım, çocuğa ayrıcalıklı bir kimlik yüklemekten çok, onun uyarılma düzeyini gözlemlemeyi gerektirir. Aileler için pratik sonuç, çocuğun uyku, oyun, okul ve sosyal etkinlik dengesini dikkatle kurmaktır. Kitap böylece hassasiyeti değişmez bir kader değil, çevre ve alışkanlıklarla daha iyi yönetilebilen bir özellik olarak sunar. Son olarak, sezgi, maneviyat ve doğayla bağın öz bakım içindeki yeri, empatın hayatta kalma rehberi yalnızca stres yönetimi tekniklerinden oluşmaz. Orloff, sezgiyi ve manevi bağlılığı hassas kişinin kaynakları arasında görür. Doğada bulunmak, sessizlik, tefekkür, nefese odaklanma ve kişinin iç tepkilerini dinlemesi, kitapta yenilenmeye hizmet eden uygulamalar olarak yer alır. Bu yönüyle eser, geleneksel klinik öz yardım kitaplarından ayrılır. Yazarın dili, psikiyatrik gözlemi, enerji ve ruhsal bağlantı kavramlarıyla birlikte kullanır. Okur için bu karışım hem çekici hem de ayırt edilmesi gereken bir özellik olabilir. Doğayla temasın, düzenli dinlenmenin ve farkındalık çalışmalarının sakinleştirici etkisi günlük deneyim düzeyinde anlaşılabilir. Buna karşılık sezgisel izlenimler, nesnel kanıt ya da tıbbi kararın yerine geçirilmemelidir. Kitabın daha dengeli yorumu, sezgiyi kişinin kendi sınırlarını, ihtiyaçlarını ve ilişkilerdeki rahatsızlığını fark etmesine yardım eden bir içveri olarak görmektir.
Örneğin bir ortamda huzursuz olmak, o ortamdan hemen kesin sonuçlar çıkarmayı değil, bedenin verdiği sinyali incelemeyi gerektirir. Orloff'un hassasiyeti değerli sayan yaklaşımı burada belirginleşir. Amaç, duyguları bastırmak değildir. Amaç, duyguların içinde kaybolmadan onları bilgi olarak kullanabilmektir.
Bu tutum, şefkat, yaratıcılık ve doğaya yakınlık gibi olumlu yönleri korurken, eleştirel düşünmeyi de sürdürmeyi gerektirir.
Sonuç olarak bu kitap, çevresel uyarıcılardan ve ilişkilerdeki yoğun duygulardan kolay etkilendiğini düşünen okuyucular için uygundur. Sürekli kalabalık, çatışma, haber akışı veya başkalarının talepleri karşısında tükendiğini hissedenler, kendi tetikleyicilerini belirlemek için kitaptan yararlanabilir. Hassas bir yakını, partneri ya da çocuğu olan kişiler de bu deneyimi daha az yargılayıcı biçimde anlamaya yönelik bir başlangıç bulabilir.
Eserin pratik faydası, soyut bir duyarlılık hissini günlük gözlemlere bağlamasıdır. Dinlenme düzeni, sosyal temasın dozu, iş ortamı, ilişki sınırları ve kişisel alan ihtiyacı üzerine somut sorular sorar.
Böylece okuyucu, her durumda daha dayanıklı görünmeye çalışmak yerine kapasitesini daha gerçekçi yönetmeyi düşünebilir.
Benzer öz yardım kitaplarından farkı,
yüksek hassasiyet konusunu sezgi, maneviyat ve enerji kavramlarıyla açıkça birleştirmesidir. Orloff'un psikiyatri geçmişi kitaba ruh sağlığı dili kazandırırken, yaklaşımının önemli bir bölümü klinik ölçümden çok yazarın empat anlayışına dayanır. Bu nedenle bilimsel, tanısal veya kanıta dayalı bir psikoloji kılavuzu arayanlar kitabı tek başına yeterli görmemelidir. Buna rağmen kitap, hassasiyeti zayıflık olarak damgalamak yerine sınır, öz bakım ve seçici yakınlık gerektiren bir özellik olarak ele almasıyla öne çıkar. En iyi sonuç, önerileri kişisel gözlemle denemek ve kalıcı ruhsal ya da bedensel sıkıntılarda uzman desteğiyle birlikte değerlendirmekle alınır. Destek olmak isterseniz Judith Orloff kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.